Ayrım 7, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 86. Alice Bergstrom. Onları gözetleyen kimse yok. Boş evin artık dolu olduğunu umursayan yok. Onlar da iyice yerleştiler. Alice geçen yaz serüveni göze alıp Bing ve Alan'la güç birliği yapmaya karar verdiği zaman gölgelere sığınacaklarını, görünürde kimse olmadığı zaman arka kapıdan girip çıkacaklarını, pencerelerden ışık sızmasın diye siyah storlar takacaklarını, sürekli korku için hep omuzlarının üzerinden geriye bakıp arkalarını kollayarak yaşayacaklarını, her an dünyanın başlarına yıkılmasını bekleyeceklerini sanmıştı. Bu koşulları kabul etmeye razıydı. Çünkü umutsuzdu, mutsuzdu ve başka seçeneği olmadığını düşünüyordu. Oturduğu daireden çıkarılmıştı. Parası olmayan insan nasıl olurdu yeni bir ev tutabilir? Ailesi ona yardım edebilecek durumda olsa işler daha kolay olurdu ama onlar emekli maaşlarıyla ancak geçiniyorlar. Aylık masraflarını biraz azaltabilmek için gazetelerden kupon keserek indirimleri, ucuzluk kampanyalarını, yutturmaca ikramiye programlarını kolluyorlardı. Alice oraya taşınca yıkık dökük boktan bir evde kasvetli, berbat koşullarda yaşayacaklarını düşünüyordu ama yanıldı. Zaten daha başka konularda da yanıldı. Bing onları karşısına oturtup masayı yumruklaya yumruklaya öğüt verirken, çorbasını höpürteterek içerken, ağzını şapırdatırken, ekmek kırıntılarını sakalına dökerken zaman zaman çekilmez olsa da Alice onun zekasını layığıyla değerlendirememiş, tamamen akla yakın bir plan yaptığını kavrayamamıştı. Bing eve öyle gizlice girip çıkmak yok dedi. Oraya ait değillermiş gibi davranmak çevredekilerin dikkatini çeker. Onların evi işgal ettiklerini anlaşılırdı. Gündüz gözüyle taşınacaklar, başlarını dik tutarak belediyeden yok pahasına satın aldıkları evin yeni sahipleri gibi davranacaklardı. Belediye evi yıkma masrafından kurtardığı için şaşılacak kadar ucuza aldıklarını söyleyeceklerdi. Bing haklıydı. Bu akla yakın bir hikayeydi. İnsanlar da kolayca kabullendiler. Geçen Ağustos'ta eve taşınmalarından sonra kısa bir süre çevredekiler geliş gidişlerini izlediler ama bu merak çok geçmeden sona erdi. Az kişinin yaşadığı bu kısacık sokak onların varlığına alıştı. Artık onları gözetleyen yok, kimsenin umursadığı yok. Donohoe'ların eski evi sonunda satıldı, güneş doğup batmaya devam ediyor ve yaşam hiçbir şey olmamış gibi sürüyor. Birkaç hafta boyunca her türlü küflü ve çürük noktaya var güçleriyle saldırıp en ufak işleri bile insan çabasının yüce bir uğraşıymış gibi titizlikle yaparak odaları yaşanabilir bir duruma getirmeye çalıştılar ve o içine adım atılamaz domuz ahırını cömert bir tanımlamayla ahır gibi bir eve çevirebildiler. Hiç kuşkusuz orası rahat bir yer olmanın yanından bile geçmiyordu. Her gün yeni bir arıza, yeni bir sorun çıkıyordu. Havalar da artık soğuduğundan duvardaki kapı ve pencere pervazlarındaki binlerce çatlaktan içeri soğuk doluyor. Onları sabah kalkar kalkmaz kalın kazaklar üst üste üçer çorap giymek zorunda bırakıyordu. Alice yine de şikayet etmiyor. Son 4 aydır kira ya da elektrik su faturaları ödemekten kurtulmak ona yaklaşık 3.500 dolarlık tasarruf sağladı ve kız çok uzun bir süredir ilk kez göğsü sıkışmadan, ciğerleri patlayacak gibi olmadan soluk alabiliyor. Tez çalışmaları da ilerliyor. İşin sonu ufukta görünüyor ve Alice tezini tamamlayacak gücü olduğunu biliyor. Odasının penceresi mezarlığa bakıyor. Alice pencerenin tam önünde küçük masada tezini yazarken yarım milyondan fazla insanın gömülü olduğu Greenwood mezarlığının büyük bayırına gözü takılıyor. Orada yatanların sayısı neredeyse kendisinin doğduğu, ailesinin çoğu kişilerin hala yaşadığı Malwicki'nin nüfusuna yakın olduğunu düşünüyor. Kendi yaşamının başladığı yerde yaşayanların sayısı kadar ölünün penceresinin karşısında gömülü oluşu ona tuhaf, hatta irkiltici geliyor. Mal'in gittiğini üzülmüyor. Sevgilisinin birdenbire evi terk edişinin şaşkının hala atlatamayan Bing tabii şok içinde ama Alice o huysuz kavgacı, mızmızlık eden, düşüncesize laf sokuşturan, akşam bulaşığını yıkamayan, radyoyu bangır bangır bağırtan, zavallı, kırılgan Ellen'ın desenleri ve resimleri hakkında yorumlarıyla hırpalayan, o kızıl saçlı yokken grubun daha huzur içinde yaşayacağını hissediyor. Yarın ya da öbür gün Miles Heller diye bir adam da gruba katılacak. Bing onun bütün ömrü tanıdığı en zeki, en ilginç kişi olduğunu söylüyor. Delikanlık çağlarında lisenin ilk sınıflarındayken tanışmışlar. O nedenle arkadaşlıkları Bing'in anlattıkları konusunda belirli bir perspektife sahip olacağı kadar eskiye dayanıyor. Gerçi Bing'in söyledikleri Alice'e fazla abartılı gibi görünüyor ama Bing genellikle abartmaya yatkındır. Senyor Heller'ın bu göklere çıkarılan özelliklerin gerçek olup olmadığını ancak zaman gösterecek. Günlerden cumartesi, Aralık başlarında kasvetli bir cumartesi ve evdeki tek kişi Alice. Bing orkestrasında prova yapmak için bir saat önce gitti. Ellen o gün yukarı batı yakasında kız kardeşinin ve onun ikizlerinin yanında Jackie de Montclair, New Jersey'ye geçenlerde çocukları doğan erkek kardeşli yengesini ziyarete gitti. Dört bir yandan bebekler fışkırıyor. Yerkürenin her yerinde kadınlar insan soyunun sürmesi için üstlerine düşeni yaparak karınlarını dolduruyor, şişiriyor ve boşaltarak yeni bebek ordularını dünyaya getiriyorlar. Alice de çok uzak olmayan bir gelecekte bu orduya katkıda bulunup bulunamayacağı anlamak için kendi rahmini sınayacak. Bütün mesele doğru babayı seçebilmekte. 2 yıla yakın bir süre o kişinin Jackie olduğunu düşündü. Oysa şimdi Jackie ile ilgili kuşkuları var. Aralarında bir şeyler kırılıp dökülüyor. Günlük aşınmalar yavaş yavaş ayaklarının altındaki zemini kaydırmaya başlıyor. Bu gidişle çok geçmeden kıyı şeritleri dalgalarla sürüklenecek. Köylerin tamamı sular altında yok olacak. 6 ay önce Alice bu soruyu sormayı aklından bile geçirmezdi ama şimdi Jack ile ilişkisini sürdürmek isteyip istemediğini sorguluyor. Jack hiçbir zaman kusursuz biri değildi ama Alice'in hayran olduğu bir yumuşaklığı, dünyaya bakışında kıza huzur veren, tam birbirlerine göre iki kişi, iki can yoldaşı olduklarını hissettiren sevimli ve ironik bir yaklaşım vardı. Oysa Jack artık ondan uzaklaşıyor, hep öfkeli ve keyifsiz. Eski tatlı şakaları alaya dönüştü, öğrencilerini ve meslektaşı olan öğretmenleri sürekli aşağılıyor. La Giardia Devlet Üniversitesi'ne, Boşloflar Okulu, Kıçımın Kenarı Üniversitesi, Gerizekalılar, Yüksek Ensü gibi adlar takıyor. Alice onun bu tarz konuşmalarından hoşlanmıyor. Jackie'nin öğrencilerinin çoğu yoksul, işçi sınıfından göçmenler, bir yandan çalışıp bir yandan okuyorlar. Alice bunun ne kadar zor bir durum olduğunu biliyor. Jackie'ye de o kim oluyormuş da bu çocukların okumak isteğiyle alay ediyor diye öfkeleniyor. Yazarlığında da hemen hemen aynı şey söz konusu. Ne zaman bir öyküsü reddedilse demediğini bırakmıyor. Edebiyat dünyasını yerden yere vuruyor. Onun yeteneğini fark edemeyen bütün editörlere diş biliyor. Alice onun yetenekli olduğuna, öykülerinin gelişme gösterdiğine inanıyor ama bunun fazla büyütülmeyecek, sınırlı bir yetenek olduğunu düşünüyor ve onun yazarlık geleceği konusunda da büyük beklentileri yok. Belki aralarındaki sorun biraz da bundan kaynaklanıyor. Belki Jackie onun kendisine yeterince güvenmediğini seziyor. Alice'in önemli yazarların ilk başta karşılaştıkları zorlukları, verdikleri mücadeleyi örnekleyerek onu yüreklendirmek için yaptığı bütün uzun konuşmalara karşın Jackie onun dediklerine kulak asmazmış gibi görünüyor. Alice onun hayal kırıklığına uğradığı, yıldığı için suçlamıyor ama ömrün sonuna kadar yılgın bir adamla, kendi gözünde bile başarısızlığa mahkum biriyle yaşamak isteyip istemediğini sorguluyor. Yine de sorunu fazla abartmaması gerek. Jackie çoğu zaman ona son derece iyi davranıyor. Üstelik bir kez olsun bu ilişkiden bıktığını gösteren bir tavır takılmadı. Bir kez olsun ayrılık lafını ağzına almadı. Hem daha genç, 31 yaşını bile tamamlamadı. Bu da bir öykü ve roman yazarı için fazlasıyla genç bir yaş. Eğer öyküleri gelişmeye devam ederse iyi bir yere gelebilir. Şu ya da bu biçimde bir başarı kazanır. O zaman moral de düzelir. Gerekirse Alice onun hayal kırıklıklarına da katlanır. Sorun bu değil. Jackie'nin kesinlikle ona bağlı olduğunu hissettiği sürece her şeye dayanabilir ama işte bunu hissetmiyor artık. Jackie eski alışkanlıktan, eski sevgilerin refleksinden dolayı onunla birlikteliğini sürdürüyor ama Alice onu kendisini sevmekten vazgeçtiğine giderek kesinlikle emin oluyor. Yok hayır, kesinlik fazla sert bir sözcük. Onun kendisini sevmekten vazgeçtiği düşüncesine kafasına yer vermeye başlıyor. Jackie onun bunları düşünmesine neden olacak bir şey söylemiş değil. Sorun Alice'e bakışında. Son birkaç aydır kıza bir kaşığa ya da bulaşık bezine veya bir toz zerresine bakar gibi boş gözlerle ona odaklanmadan kayıtsızca bakıyor. Yalnız kaldıkların artık nadiren ona dokunuyor. Alice daha Sunset Park'a taşınmadan cinsel yaşamları bitmeye yüz tuttu. İşte bu her şeye tüy dikiyor. Sorun orada başlayıp orada bitiyor. Alice olanlar için kendini suçlayıp suçun sadece kendisinde olduğunu düşünmekten kendini alıkayamıyor. Alice hep yapılı bir kız oldu. Okuldaki bütün kızlardan daha iriydi, daha uzun, daha dolgun, daha kalıplı, daha atletikti, hantal da değildi, boyuna göre kilolu da değildi, sadece iri yapılıydı. 2,5 yıl önce Jack ile tanıştığında boyu 1,75'ti, kilosu da 71'di. Şimdi yine 1,75 boyunda ama artık 77 kilo geliyor. İşte o 6 kilo güçlü, Varda Costa bir kadınla dağ gibi heybetli bir arasında farkı oluşturuyor. Sunset Park'a taşındığından beri ne kadar sıkı rejim yaparsa yapsın, 1,5-2 kilodan fazla zayıflayamıyor. O kiloları da çabucak geri alıyor. Kendi vücudundan iğreniyor. Artık aynaya bakmayı göze alamıyor. Jackie, şişmanım diyor. Boyuna bunu söylüyor. Aynı sözü yinelemeden yapamıyormuş gibi şişmanım, şişmanım deyip duruyor. Kendisi vücudundan iğreniyorsa, Jackie'nin önünde soyunup koyuna girdiği zaman adamın kim bilir neler hissettiğini düşünüyor. Hava kararıyor. Alice lambayı yakmak için yatağından kalkarken boşuna ağladığını, sadece güçsüzlerle aptalların kendileri için gözyaşı döktüğünü, güçsüz ya da aptal olmadığına göre kendisine acımanın gereksiz olduğunu söylüyor ve aşkın yalnızca vücutlarla, vücudun biçimi ve ağırlığıyla ilgili olmadığını bildiğine göre, Jackie biraz fazla kilolu deliler gibi rejim yapan sevgilisinden hoşlanmıyorsa cehenneme kadar yolu var diye düşünüyor. Bir saniye sonra masanın başına oturuyor. Dizüstü bilgisayarını açıyor ve yarım saat boyunca tezine dalıp kendini unutuyor. Sabah yazdığı en son bölümleri tekrar tekrar okuyor, düzeltiyor. Tezinin konusu İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki yıllarda Amerika'nın durumu. 1945-1947 arasındaki çoğu popüler suç romanları ve ticari Hollywood filmlerinde yansıtıldığı biçimiyle kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiler ve çelişkilerin bir incelemesi. Bu belki akademik bir çalışmanın sınırlarını zorlayacak kadar kapsamlı bir alan ama Alice bir arkadaşının yaptığı gibi Popple'la Broyne'ın şiirlerindeki uyak sistemlerini karşılaştırarak ya da başka bir arkadaşının yaptığı gibi Melville'ın İç savaş şiirlerindeki metaforları çözümleyerek yıllarını heba etmeyi düşünmüyor. Daha büyük bir şey. Kendisini de kişisel olarak ilgilendiren ve insanlar açısından önem taşıyan bir şey yapmak istedi. Hepsi de savaşa katılmış, savaş koşullarını yaşamış ve bütün hayatları savaş yüzünden sonsuza kadar değişmiş olan büyük anneleriyle, büyük babalarının, büyük amcaları ve dayılarıyla, büyük teyze ve halılarının uğruna bu konuyu seçtiğini biliyor. Erkeklerle kadın arasındaki geleneksel davranış kurallarının gerek savaş alanlarında, gerekse ev cephesinde ortadan kalktığını ve savaş bitince Amerikan yaşam tarzının yeniden icat edilmesi gerektiğini savunuyor. Çalışmalarını o dönemi en iyi temsil ettiğine, dönemin ruhunu en belirgin, en güçlü dille aktardığına inandığı birkaç kitap ve filmle sınırladı. Henry Miller'ın Klimalı Kabus, Mickey Spaniel'ın gaddarcı kadın düşmanını ortaya koyan Kanun Benim, Douglas Turner'ın tipik bir kara film örneği olan Dar Ağacımı Yükseğe Kur hakkındaki bölümleri çoktan yazdı. Modern Kadın Kayıp Cins adlı antifeminist bir çok satar kitapçı titizlikle didik didik etti. Şimdi Millie Miller'ın 1946'da çektiği Hayatımızın En Güzel Yılları hakkındaki görüşlerini yazmaya başlayacak. Amerikan tarihinin o dönemini anlatan ulusal bir destan olarak gördüğü, o dönemde milyonlarca insanın yaşadıklarıyla aynı olan savaş yorgunu, üç erkeğin hikayesini, savaşın sonunda ailelerinin yanına döndüklerinde karşılaştıkları zorlukları aktaran bu yapıt, Alice'in tezinin odak noktası. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kurgu, en iyi özgün müzik ve en iyi uyarlanmış senaryo dallarında Oscar ödülü alan filmi bütün ülke izledi. Ama bazı eleştirmenlerin coşkulu yorumlarına karşılık Bosley Crowther, New York Times'ta insanın gücünü en güzel ve en umut aşılayan bir biçimde aktaran filmlerden biri diye yazdı. Bazıları o kadar etkilenmediler. Manny Farber, bir at arabası dolusu liberal içler acısı hikaye diye batırdı filmi. James Agee de Nation'daki iki bölümlük eleştirisinde basma kalıplı ve çekingenli can sıkıcı dedikten sonra yazısını filmin beğenmediğim, hayal kırıklığına uğradığım yanların yanında yine de beğendiğim ve hayran olduğum yanları 100 kat daha fazla diye bitirerek Hayatımızın En Güzel Yıllarını hem yerdi hem övdü. Alice de filmin kusurları olduğunu çoğunlukla aşırı yumuşak ve duygusal olduğunu kabul ediyor. Ama sonuçta olumlu özelliklerinin kusurları ağır bastığını düşünüyor. Oyunculuk baştan sona harika. Metin, işimiz geçen yıl Japonları öldürmekti, bu yıl ise para kazanmak. Bense senden seri üretim yapmalı. Ben hurdacılık yapıyorum. İnsanlar eğitimimin de huyumun da buna uygun olduğunu düşünüyor gibi. Unutulmaz cümlelerle dolu, görüntü yetmeni Jurek Tolland'ın sinematografisi olağanüstü. Alice Ephraim Katz'ın film ansiklopedisini çıkarıp William Wyler maddesindeki şu cümleyi okuyor. Toland'ın geliştirdiği devrim niteliğindeki derin odaklı çekim yöntemi, Wilder'a karakterler arası ilişkileri koparan kesmeli sahneler yerine karakterleri bütün sahne boyunca aynı karede görüntüleyen, o çok sevdiği uzun planları çekme olanağını sağladı. İki paragraf aşağıda yazar, hayatımızın en güzel yıllarını özetledikten sonra filmin bugüne kadar sinemada görülen en karmaşık kompozisyonlar içerdiğini belirtiyor. Daha da önemlisi, en azından Alice'in tezi açısından önemli olan ve onu en çok ilgilendiren yanı, hikayenin özellikle kadın erkek çelişkilerine odaklanmış olması. Erkekler artık karılarına, sevgililerine nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Evcimenliklerini, yuva duygusunu yitirmişler. Yıllarca kadınlardan uzakta yaşadıktan, savaşarak, öldürerek, savaşın dehşetini ve tehlikelerini savuşturmaya çalışarak geçirilen yıllardan sonra sivil geçmişlerinden kopmuşlar. Başlarından geçenlerin arkası kesilmeyen kabuslarıyla kapana kısılıp eksiklenmişler ve geride bıraktıkları kadınlar artık onlar için birer yabancı durumuna gelmiş. Film işte böyle başlar. Barış gelmiştir ama Tanrı aşkına bundan sonra neler olacaktır? Alice'in küçük bir televizyonu, bir de DVD oynatıcısı var. Evde kablolu televizyon sistemi olmadığından Alice normal yayınları izleyemiyor ama DVD film seyredebiliyor. Şimdi tezinde hayatımızın en güzel yılları bölümüne geldiği için yazmaya başlamadan önce filmi son bir kez daha izlemek gereğini duyuyor. Artık gece olmasına karşın yatağına yerleşirken filmi karanlıkta seyretmek için lambayı söndürüyor. Tabii ki film çok iyi biliyor. 4-5 kez seyrettikten sonra iyice ezberledi. Yine de daha önce gözden kaçırmış olduğu ufak tefek şeyler, hızla geçen ama filmin dokusunu oluşturan ayrıntı raporu olmadığına bakmaya karardı. Daha ilk sahnede Diana Andrews, Buenos Aires'e dönmek üzere havaalanında bilet almak için boşuna çabalarken, iş adamı Bay Gibson'ın elinde golf sopalarıyla gelip Bay Gibson's ve yurttaşlar onun savaşı kazanmaya katkısı olmuş. Havacı yüzbaşı hiç umursamadan sakin sakin fazla bagajın parasını ödeyip gitmesi Alice'in dikkatini çekiyor ve bundan sonra sivillerin vatana dönen askerlere kayıtsız davranışlarını not etmeye karar veriyor. Film ilerledikçe bu tip davranışların hızla çoğaldığını görmek onu sevindiriyor. Örneğin Frederick Marsh'ın oturduğu apartman kapıcısının çavuşun kendi evine girmesine izin vermek istemeyişi, Midway Drugs ile ilaç şirketinin müdürü Bay Thorpe'ın Andrews'un savaş sicilini, göz ardı edip onu düşük ücretli bir iş önermesi, hatta karısı Virginia Mayo'nun savaşa gitmek dişçide canının yanması kadar önemsiz bir tatsızlıkmış gibi Andrews'a kendini topla artık diye savaş düşünmekten vazgeçmedikçe hiçbir şeye yaramayacağını söylemesi. Daha başka ayrıntılar, daha başka ufak şeyler. Virginia Mayo'nun takma kirpiklerini çıkarışı, nezleli Bay Turpin sol burun deliğine burun spreyi sıkması, Minor Lone Frederick Mark uyurken öpmeye çalışması ve adamı neredeyse onu yumruklaması. Harold Russell'ın annesinin oğlunu kopan eli yerine takılmış çengelleri ilk gördüğü anda kendisini tutarak hıçkırığını bastırması, Teresa Wright kendisini uyandırdığı ilk kişi olarak elini cebine atıp parasını kontrol eden Diana Andrews'un bu içgüdüsel hareketi yabancı ülkelerde düşük kadınlarla geçirmiş onca geceyi çağrıştırması. Myra Loyne kocasının kahvaltı tepsisine çiçek koyması, sonra vazgeçip çiçekleri kaldırması, Diana Andrews'un kulüpteki yemekte çekilen fotoğrafı yarıdan yırtıp yanında oturan Teresa Wright'ı çıkarması, sonra yarıyı da ikiye ayırması, finaldeki düğün sahnesinde Harold Russell evlilik yemini ederken dilinin sürçmesi, Diana Andrews'un babasının oğlunu savaşta döndüğü ilk gün cin şişesini saklamaya kalkışması, geçen taksinin penceresinden görünen bir tabela, bir sosisliğe var mısın? Alice, mutsuz bir evliliği sürdüren Diana Andrews'a aşık olan Peggy adındaki genç kadın rolünde Teresa Wright'ın performansına özel bir ilgi duyuyor. Peggy normal bir insan olamayacak kadar aşırı kusursuz, aşırı pozcu, aşırı iyi kalpli, aşırı güzel, aşırı zeki, hayal edilebilecek ideal Amerikalı kızın en bozulmamış simgesi olduğu halde bu karakterin neden ilgisini çektiğini anlamaya çalışıyor. Yine de filmi her seyredişinde ötekilerin hepsinden çok bu karakterle ilgileniyor. Brighton perdede ilk göründüğü andan babasını oynayan Frederick Marsh filminin başlarında evinde karısı Minor Loy'la İlk çocuğuna geri döndüğü anda itibaren Wright'ın davranışlarındaki her nüansa dikkat etmeye, potansiyel olarak filmin en zayıf halkası olan bu karakterin neden son hikayeyi bağlayıp bütünleştiren kişi olduğunu anlamak için performansın en ince noktalarına kadar irdelemeye çalışıyor. Böyle düşünen yalnızca Alice değil. Filmin diğer yanlarını sert bir dil eleştiren Ergio bile Wright'ın başarısına hayranlık duyuyor. Wright'ın abartılı sahnede film hilelerini şamataya kaçmayan, rol yapıyormuş gibi görünmeyen bu yeni performansı yıllardır seyrettiğim en akıllı ve en güzel işlerden biri oldu. Marsh ile Loy'un koridorun ucunda kucaklaştıkları filme damgasını vuran sahnelerden biri olan ikili uzun çekimden hemen sonra kamera Wright'a yakın olan girer. İşte Peggy'nin tek başına perdeyi kapladığı o birkaç saniyede Alice neyi incelemesi gerektiğini anlıyor. Wright'ın oyunculuğu tamamen gözlerinde yüzünde odaklanıyor. Gözlerini yüzünü izleyince kadının oyunculuktaki ustalığının sırrı da çözülüyor. Çünkü yumuşak ama canlı bir ifadesi olan gözleri olağanüstü etkileyici. Yüzü de duygularını öylesine bir duyarlılıkla, abartısız bir özgünlükle yansıtıyor ki onun tam anlamıyla gerçek bir kişi olduğuna inanmamak elde değil. Wright gözleri ve yüzü sayesinde Peggy'nin iç dünyasını dışa aktarabiliyor. Ve sustuğu zaman bile onun ne düşünüp ne hissettiğini biliyoruz. Evet Peggy hiç kuşkusuz filmin en sağlıklı, en gerçek karakteri ama Andros ve karısı hakkında annesiyle babasını öfkeyle, o evliliği yıkacağım demesine, yemeğe çıktığı yakışıklı zengin genç, onu öpmeye kalkışınca, canımı sıkma Woody diyerek adamı terslemesine, İki sarhoş yatırdıktan sonra annesi birbirlerine iyi geceler derken suç ortaklıklarını gösteren kısa kahkahaya nasıl olur da tepki gösterilmez? Bu Andros'un ondan seri üretim yapması fikrini de açıklıyor. Ondan sadece bir tane var. Oysa daha çok Peggy olursa dünya daha hoş olur. Erkeklerin yüzü daha çok güler. Alice dikkatini filme vermek, gözlerini ekrandan ayırmamak için elinden geleni yapıyor ama filmin yarısında başka şeyler düşünmeye başlıyor. Marsh ve Andros'un yanı sıra filmin üçüncü erkek kahramanını, yani savaşta ellerini kaybeden karakteri canlandıran, gerçekte de savaşta ellerini kaybeden ve profesyonel bir oyuncu olmayan Harold Russell'ı seyrederken Alice'in aklına büyük eniştesi Stan geliyor. Normandiya çıkarmasında bir kolunu kaybeden, aile toplantılarının iç kişilerini kemer tokasıyla açan, büyükannelerin arka verandasında Alice'in erkek kardeşlerine açık saçık fıkralar anlatan, büyükannesinin kardeşi Caroline'in kocası, gür kaşlı Stan Fitzpatrick, 37 farklı işe girip çıkan, savaştan sonra kendini bir türlü toparlayamayanlardan biriydi. Koca Stan enişte öleli 10 yıl geçti. Alice'in büyükannesi yakın bir geçmişte kızı Stan'in Caroline'i bir güzel patakladığını anlatmıştı. Hatta artık kendisi de ölmüş olan Caroline'in bir kesine öyle bir pataklanmış ki birkaç dişi kırılmış. Alice'in ikisi de sağ olan birinin belli hala yerinde, öteki epey çökmüş iki dedesi de gençliklerinde, hatta çocuk denecek yaşta Pasifik'te ve Avrupa'da savaşmışlardı. Alice sağ kalan tek büyükannesinin kocası, belli yerinde Bill Bergstrom'u konuşturmaya çalıştıysa da adam fazla bir şey anlatmıyor. Bir takım belirsiz genellemeler yapıyor. Belli ki o yıllar hakkında konuşması olanaksız. Hepsi savaştan delirmiş bir halde döndüler. Bütün hayatları ziyan oldu. Savaştan sonraki yıllar bile hala savaşın bir parçasıydı. Kabuslarla, kan ter içinde uyanmalarla dolu yıllar. Yumruğu indirip duvarı delmek isteyen yıllar. O nedenle dedesi işi şakaya vurup C.E. yasası, resmi adı askerlerin yeni koşullara uyum sağlama yasası olan 1944 tarihli bu yasayla İkinci Dünya Savaşı gazilerine üniversite ya da meslek eğitimi sağlandı ve bir yıl işsizlik yardımı yanı sıra konut ve iş kurma kredisi verildi. Sayesinde üniversiteye gittiğini, bir gün otobüste büyükannesiyle karşılaşıp ilk bakışta aşık olduğunu anlatıyor. Saçma sapan zırvalar ama o konuşamayan erkeklerden biri, konuşamayan erkekler kuşağının önde gelen bir üyesi. O yüzden Alice de öğrenmek istediklerini büyükannesinin anlattıklarından çıkarmaya çalışıyor. Ne var ki büyükanne savaşta asker değildi. Orada olanları bilmiyor, sadece üst kız kardeşiyle kocaların hikayelerini anlatabiliyor. Ölen Caroline ile Stan Fitzpatrick'in hikayesinde kocası Anzio'dan ölen, sonra Jim Farnsworth adında yine Pasifik Savaşı'nın bir gazisiyle evlenen Annabelle'in hikayesi. Ama o evlilik uzun sürmemiş, adam ona ihanet etmiş. Ayrıca sahte çek vermek mi yoksa borsada hile mi ayrıntıları belirsiz bir olaya ada karışmış olan Alice doğmadan çok önce de ortadan kaybolmuş. Alice Annabelle'in kocalarından sadece savaştan hiç söz etmeyen gezgin satıcı Mike Maggart'ı tanıdı. Son olarak da Julory'a geliyor. 6 çocuklu Julory ile Frank Kranzko'nun hikayesi. Frank'ın savaş ötekilerine savaşından farklıydı. o sahte bir sakatlık raporuyla savaşa gitmekten yırtmıştı. O yüzden onu da anlatacak bir şey yoktu. Alice bu suskun erkekler kuşağını, büyük bunalım dönemini yaşamış, büyüyüp savaşa gitmiş ya da gitmemiş çocukları düşünürken, geçmişe dönmek istemedikleri, konuşmaktan kaçındıkları için onları suçlamıyor ama henüz konuşacak fazla bir deneyimi, birikimi olmayan, kendi kuşağının bank gibi çenesi kapanmayan ya da her fırsatta kendinden söz eden, her konuda fikir sahibi olan sabahtan akşama ağzından sözcükler saçan Jackie gibi erkekleri ortaya çıkarmış olmasını tutarsız buluyor ve Jackie sırf susmuyor diye kendini onu dinlemek zorunda hissetmiyor. Oysa o suskun erkeklerin bir ayakları çukurdaki o yaşlı erkeklerin anlatacaklarını dinlemek için neler vermez? 7. ayrımın sonu, sayfa 99.